Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Ekim 2022 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü, Ukrayna ile ilgili Ukrayna etrafındaki küresel resim, hem sağdan haberler. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna, Kiev yönetiminin kirli bomba kullanacağı iddiasını çok yüksek sesle dile getirdiğini, ellerindeki somut bilgileri BM'ye taşıdıklarını görüyoruz. Yabancı ülkeler, Britanya büyük olasılıkla kastedilerek, belki daha önceki bir takım saldırılarda izleri bulunduğu için, bilemiyoruz tabii ki istihbaratı, böyle bir saldırıya kalkışılmaması uyarısı geldi Amerika'dan. Dünya harekete geçirildi, savunma bakanları arandı ve onlardan tepkiler geldi. Amerika'da dikkat çekici, 24 Şubat'tan bu yana ilk defa Demokratik Parti'nin, yani Biden'ın partisinin içerisindeki ilerlemeci grup savaş karşıtlarının tepkilerine de yol açmıştı. Alexandra Cortez, daha önce önde gelen kadın siyasilerden, onlar bir mektup Biden yönetimine yazıp Ukrayna savaşında artık tutumun değiştirilmesini istediler. Çok dikkat çekici hakikaten bu. Berlin'de Almanya idaresi Avrupa Komisyonu ile birlikte Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için Marshall Planı'nı dün aktarmıştım ben size. Bunu daha somutluyorlar. Bir konferans düzenleniyor. Burada tartışmalar var. Tabii Almanya içerisinde protesto gösterileri, ekonomik kriz hepsi devam ediyor. Enerji meselesinde geçen hafta AB liderler zirvesinde tavan fiyat doğalgaza çıkmamıştı somut olarak, ama bunun yollarının, yordamının aranması gündemde. Bugün Almanya'ya bağlanacağız. Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi, yazarı Yücel Özdemir'le konuşacağız. Hem de Almanya ve Fransa arasında bu enerji ve savunma konuları yüzünden biraz nanemonla ilişkiler olduğu anlaşılıyor. Bunları da soracağız, değerlendirmelerini alacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Papa ile görüştü. Ukrayna krizine müzakereli çözüm çağrısı yaptı. Nihayet birileri barış ve müzakereyi anıyorlar, ama tabii nereye gidecek ona bakmak gerekiyor elbette. İşin ekonomisiyle ilgili tartışmalar derken, tabii Britanya'da hükümet değişti. Bugün Rishi Sunak kraldan görevi aldı. İlk Hindistan asıllı, Pencap asıllı başbakanı oldu. Genç bir başbakan, aynı zamanda çok zengin bir başbakan. Herkes tartışıyor. Marul ömrüyle kıyaslanmıştı bir önceki başbakan Liz Truss. Bakalım Rishi Sunak ne kadar liderlik edebilecek? Britanya'ya soruları var. Kim olduğu tabii ki tartışılıyor. Biraz zenginlerin temsilcisi desek, Davos Ekonomi Forumu babası, onu fonlayan isimlerden birisi. Kendisi de yatırım bankacısı. Detayları aktarmaya çalışacağım sizlere. Amerika'da da ara seçimler artık 8 Kasım yaklaşıyor. Biden'ın değerlendirmeleri, yorumlar var. Bunları da aktaracağım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türk dış politikasından da başlıklar var. Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda görüşmeler var. İsveç'ten açıklamalar geldi. Türkiye ne isterse yapacağız diyorlar. Bir yandan Avrupa Birliği'nden Rusya ile ilişkilerini, Batı yaptırımlarına katılacak şekilde gözden geçirme çağrıları geliyor. Bu konuda da notlar var. Onları da aktaracağım sizlere. Çekyalı Bakan gelmiş durumda. Orta Doğu'dan da son notları aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında da Almanya'ya bağlanacağız. Yücel Özdemir'le konuşacağız. Hem Berlin'deki konferans, hem Almanya'nın içerisindeki sıkıntılar, hem Avrupa Birliği'nin iki önemli ülkesi Almanya ve Fransa arasındaki ilişkiler. Limoni diyelim. Nanemolla olmadı. Limoni demek lazım. Buna dair değerlendirmelerini alacağız Yücel Özdemir'in. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Türkiye'nin her yerinden Sputnik web sitesinde kulaklığı tıklarsanız bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Takip etmek istiyorsanız çok kolay, Telegram'dan linki açıklamanız yeterli Telegram hesabınız varsa. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna sahasında Ukrayna'nın karşı saldırısı henüz gelmiyor ve bütün hepsinin de püskürtüldüğü şimdiye kadar ufak ufak bölgeler söz konusu. Sahadan gelen bilgilerde Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları da çeşitli askeri kaynaklardan da izlediğim kadarıyla söylüyorum. Büyük bir değişiklik yok sahada. Bu noktada tabii ki en dikkat çekici olan konu kirli bomba hikayesi. Rusya Savunma Bakanlığı bu hafta sonu dünyayı alarma geçirdi. Aslına bakarsanız bir false flag, yanıltma operasyonu. Batı'nın tarihinde çok zengin bir yanıltma operasyonu tarihi var. Çeşitli ülkelere müdahale etmek, işgaller vesaire, bunlarda hep bu yanıltma operasyonlarını görüyoruz. Aslında renkli devrimlerin de kısmen temel izleyi. Suriye'deki kimyasal saldırı hikayeleri dahil olmak üzere. Burada da pek çok bütün bu çatışmanın doğasını başından beri takip edenler özellikle müzakere ve barışı baltalayan baş aktör Britanya'nın da Ukrayna'ya desteğini bilenler bir false flag yapıp bir taktik nükleer, çünkü Rusya Federasyonu nükleer silah kullanımını dışladığı halde Batı'da bu sürekli olarak ısıtılıyor liderlikler tarafından. Taktik nükleer silah kullanacağı yolunda iddiaların ardından geldi bu çıkışı. Rusya Federasyonu'nun çok güçlü bir istihbarat aldığı değerlendirmeleri eksik olmuyor. Bu kadar yüksek sesle savunma bakanlarını arayarak Sergey Şoygu uyarıda bulunduğu için ve Birleşmiş Milletler'e de taşıdılar bunu. Ardı ardına açıklamalar geldi. Savunma Bakanlığı kirli bomba patlatıp Rusya'nın suçlanacağını, böyle bir şeye yeltenilmemesi gerektiğini söyledi. Buna karşılık hemen Beyaz Saray'dan tepki gelmek durumunda kaldı. Böyle bir hazırlık görmüyoruz dedi Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü, Direktörü John Kirby. Aynı zamanda Rusya tarafının da böyle bir silah kullanımına yönelik bir hazırlık yaptığının kanıtlarını görmüyoruz demesi dikkat çekici. Acaba bir false flag oldu da geri adım mı atıldı sorusunu uyandırıyor. Yani Ukrayna tarafının böyle bir şey yaptığını görmüyoruzun yanında Rusya'nın da yaptığını görmüyoruz diye bir açıklama olması önemli burada. NATO'dan iddia reddedildi, yani Stoltenberg tarafından. Rusya'nın gerginliği tırmandırmak için yaptığı söylendi. Ama tabii Buça katliamı, Ukrayna'nın Buça katliamının bu krizin başında ne hale getirildiğini hep beraber yaşadığımız için anladığım kadarıyla Moskova'dan temkinli hareket ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e taşıdılar. Genel Sekreter Sözcülüğü açıklamak yapmak durumunda kaldı. Tüm tarafları uyaracak şekilde bir açıklamaydı. Rusya'nın daimi temsilcisi Vasili Navezya da aynı zamanda BM Genel Sekreterine çağrı yaptı. Bu planları, Kiev'in bu planlarını önlemek için elinizden gelen her şeyi yapın dedi. Biz böylesi bir kirli bomba patlatmaya Kiev'deki banderist rejim eğer kalkışırsa bunu nükleer terörizm olarak kabul edeceğiz vurgusu yaptı. Gerçekten güçlü bir çıkış. Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Bu konuda lafı çevirip Rusya'nın suçlanmaya çalışılmasının ciddiyetten uzak bir tutum olduğunu söyledi. Ve batılı meslektaşlarımızın bu dayanaksız iddiaları bir kenara bırakıp olaylara yaklaşması gerektiğini söyledi. Guterres'e bir de mektup gönderdi Rusya, önlemini almak için böylesine bir olaya, kirli bomba olayına girişmesi karşılığında Rusya'nın güvenilir bilgilere sahip olduğunu söyledi Sergey Lavrov. Şoygu'nun bunları da ilettiğini söyledi. Biraz Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklamalarından ne olabilir? Yani güvenilir bilgiler nedir'in yanıtları var. Joltiye Vody kentinde Doğu Madencilik İşletme Fabrikası'na ve Kiev'deki Nükleer Araştırmalar Enstitüsü'ne kirli bomba geliştirme görevinin verildiği bilgisine sahibiz dedi Maria Zaharova. Batılı ülkelerin buna yardımını dışlamadıklarını da eklemiş durumda. Kışkırtıcı eylemlerin uygulamasına geçirmiş, bu çok tehlikeli diyor. Zelenski'yi de zaten Kırım Köprüsü'nde düzenlenen ve basbayağı Ukraynalı yetkililerin önce üstlendikleri, sonra ay biz yapmadık dedikleri, sonra yine üstlendikleri saldırının ardından Bin Laden'le anılmaya başlanmıştı Zelenski'nin ismi El-Kaide terörüyle. İkinci Usame Bin Laden dedi Zelenski için Maria Zaharova. Şimdi Pentagon'dan tabii hafta sonu Cuma günü ve Pazar günü iki kere Amerika ve Rusya Savunma Bakanlarının telefon görüşmesi dikkat çekmişti. Lloyd Austin biraz Amerikan Savunma Bakanı Amerika'daki diğer şahin neokonlardan her zaman olduğu gibi Amerikan ordusunun içerisinde daha teskinici bir ses gibi duruyor. Bu gözüküyor. Başka krizlerde de hep böyle olur aslına bakarsanız. Burada çok farklı değil. Ne kadar roller paylaşılmasıyla bağlantılı bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama Pentagon'dan üst düzey bir temsilci Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileriyle görüşmeye hazır oldukları ve iletişim hatlarının açık tutulmaya devam edileceğini söylemesi dikkat çekici doğrusunu söylemek gerekirse. Ama mesela Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın düzenlediği 21. yüzyılda enerji, nükleer enerji konferansına vize vermemişler ve Rusya heyeti gidememiş durumda. Muhtemelen yaptırımlar yüzünden vermedi diyeceklerdir. Önemli tabii Rusya'da nükleer güç olan bir ülke. Rusya Genelkurmay Başkanı bu arada Valeri Gerasimov'un İngiliz mevkidaşı Tony Radakin'le telefon görüşmesi de oldu savunma bakanlarının dışında. Şimdi bir diğer yandan da Amerika ile Britanya, dün de aktarmıştım ben size, Britanya savunma bakanları arasında temaslar olduğu anlaşılıyor. NATO Genel Sekreteri ile Amerikan Savunma Bakanı konuşmuş, kirli bomba meselesi başta olmak üzere. Böyle bir çerçeve var. Dikkat çekici olan Amerika'dan gelen haberler arasında dün akşam Amerikan Kongresi'nden bir mektup yazıldığı Joe Biden yönetimine ve bu kongrenin demokrat kanadı, ilerlemeci demokratlar dedikleri Amerika çerçevesinde 30 liberal diyebiliriz biz aslında, liberal sol diye anılıyor da işte Emre Kongar hocanın dediği gibi sol liberal diye bir şey olabilir mi? Ne saçma bu falan gibi şeyler düşüyor aklıma ama geçiyorum işin orasını. 30 liberal siyasetçi Biden yönetimini Ukrayna ihtilafına yönelik stratejisini hızla değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri yürütmeye çağırdı. Bu çok dikkat çekici. Ben söylüyordum size, bu çatışmanın başından beri müzakere ve barışı anan yok, tam tersine. Sanki dünyayı bir savaşa sürüklemeye kararlı bir kanat var. Böyle bir resim var. Çok ciddi isimler, çok koca koca isimler. Sonuna kadar, son Ukraynalıya kadar Rusya'yı bölüp parçalamak ve büyük bir savaş çıkartmaktan açıkça bahsediyorlar. Yani bu eylemlerinin sonucu ancak büyük bir savaş olabilir. Dolayısıyla bu dikkat çekici. Zorlu bir kışa girildiği belirtiliyor mektupta. Ukrayna'ya destek meselesinin eğer ara seçimlerde cumhuriyetçiler daha güçlenirse, ki öyle gözüküyor, o zaman zorlaşacağı söyleniyor. Ve artık ateşkese gerçekçi bir zemin yaratılması gerektiği vurgulanıyor. Ukrayna ve dünyada bu savaşın açtığı tahribatla gerilimin felaket düzeyinde tırmanması ihtimali göz önüne alındığında uzun sürecek bir çatışmadan kaçınılmasının hem Ukrayna hem ABD hem de dünyanın çıkarına olacağına inanıyoruz. Çok dikkat çekici, çok güçlü cümleler bunlar. Bakalım nasıl bir tepki gelecek Biden yönetiminden kendi partisi içerisindeki ilerlemeci kanadın bu çağrısına. G20 zirvesi Endonezya'da, Bali'de yapılacak ama Putin'le görüşmeyi dışlamıştı. Putin de Biden'la görüşmeye çok meraklı gözükmüyor zaten. Öncesinde sadece işte Britney Griner'ı görüşebilirim, basketbolcu Rusya'ya uyuşturucu sokarken yakalanan. Onunla ilgili en son Rusya mahkemesi tahliye, temiz talebini reddetmiş. O notu da aktarabilirim. Şimdi tabii silah sağlanmaya devam ediliyor. Hatta işte Batı Reuters Ukrayna'ya depolarda yıllardır duran Hawk savunma sistemleri göndermeyi Amerika'nın planladığını dile getirmiş haberinde. Bilemiyoruz ne olacak. Tahıl anlaşması ile ilgili pürüzler ortaya çıkmış gözüküyor. İstanbul'da Amerika'yı çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Ukrayna tahılını çıkartanlar büyük ölçüde Amerikan yüksek büyük tarım şirketleri, Monsanto gibi, Cargill gibi. Dolayısıyla onları yakından ilgilendiriyor. Ortak Koordinasyon Merkezi tahıl dolu 113 geminin teftiş için beklemede olduğunu, geçemediklerini henüz duyurmuş. Biraz yavaşlama var herhalde. Bu arada tabii işin bir de Rusya ile BM arasında imzalanan anlaşma ayağı var. Sergey Lavrov bu konuda BM'ye bir mektup yazdıklarını söylemiş. İstatistik talep ediyorlar. Hangi ülkelere gidiyor bu tahıl? Çünkü biliyorsunuz bu krizin başında zengin ülkeler değil, yoksul ülkelere, onlar acı çekecek. Tahılın onlara gitmesi lazım diyorlardı ama galiba çoğu Avrupa Birliği'ne gitmiş durumda. Avrupa'dan da var bu tarz haberleri geçen muhalif gazeteciler. Şimdi Rusya'da BM'de istatistikleri, verileri var. Onları talep ediyoruz demiş. Ne kadarı nereye gitti bu tahılın sorusu. Evet, şimdi bir de Hırvatistan'da, Zagreb'de NATO'nun böldüğü Yugoslavya'nın küçük ülkelerinden birinde 50'den fazla ülke ve uluslararası kurumdan heyetler Kırım Platformu, Uluslararası Kırım Platformu'nu toplamış durumdalar. Nancy Pelosi de katılmış gördüğüm kadarıyla. Hatta Türkiye'den de bir heyet meclis başkanı başkanlığında. Dikkat çekici, Rusya Kırım konusunda, yani Donbas'tan bahsetmiyoruz, Kırım'la alakalı bu tarz toplantıları düşmanca görüyor. Onun altını çizmek gerekiyor. Ve bu platformu da tabii ki daha çok Ukraynalı milliyetçiler ve o milliyetçilerle hareket eden aşırı İslamcılar, Tatarlar, bunların içerisinde İslamcı Tatarlar bu platformun başını çekenler. Evet, Fransa'dan Amerikalı Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadı dışında bir de Emmanuel Macron İtalya'ya gitmişti. Dün aktarmıştım Meloni'yi konuşurken. Meloni ile ilk yüz yüze gelen isim, ki faşist deniyordu Meloni'ye. Tabii NATO'ya desteği vurguladıktan sonra artık faşist demiyorlar. Macron, Le Pen ayarında aslında diyebileceğimiz İtalya lideriyle görüşmekle kalmayıp bir de Vatikan'da Papa'yla bir araya gelmiş. 55 dakika görüşmüşler. Katolik Kilisesi'nin ruhani liderinden Ukrayna krizinin çözümü için Putin'i ve Biden'ı aramasını istemiş. Zelenski'yi almasına zaten gerek yok. Bu işin çözümü Biden'da olduğunu buradan da anlayabilirsiniz zaten. Norveç Başbakanı, bugün birazdan aktaracağım, Jonas Gahr Støre, Rusya'nın tecrit edilmesinin çok da hayırlı bir şey olmadığını söylemiş. Çok az temas ve doğrudan iletişimimizin olmaması endişe verici demiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu durumdayız demiş durumda. Nerede diyor? Berlin'de. Birazdan aktaracağım ama Macron'a Ukrayna'dan tepki geldi. Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak. Halbuki Macron Zelenski'yi almamıştı bile ama o tabii tepki göstermiş. Rusya'nın askeri harekatını tamamen yanlış anlamış Macron. Böyle barış yani Moskova'nın işine yarar diyor. Doğru tabii ki, yani yapacak bir şey yok Minsk anlaşmalarıyla. Ukrayna'nın Ruslarını hedef alacak bir savaştan vazgeçmediği için Kiev yönetimi böyle bir sonuç doğdu. Bundan sonra Minsk'ten, eğer bir anlaşma olursa, Minsk'ten daha iyi bir anlaşma olmayacağı çok açık. Yani hakikaten öyle. Ha, devam ederlerse tabii dünya savaşı çıkartabilirler. O da açık. O da doğrusu. Bir yerde durmak gerekiyor. Nihayetinde her savaş bir şekilde barışla sonuçlanır. Bir kaybeden taraf olur, bir de kazanan taraf olur. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Yani hayatın gerçekliği biz ne desek değişmiyor. Evet, şimdi Zelenski bugün Berlin'deki konferans Almanya düzenliyor. Ben dün aktarmıştım size, Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir ortak makale kaleme almışlardı. Marshall Planı Ukrayna'ya. Şimdi yeniden inşa konferansı Berlin'de. Pek çok diplomat var, şirket temsilcileri var. Burada yine Marshall Planı'nı açıkça dile getirdiler. Zelenski muhtemelen şimdiye kadar ne söylediyse onları söyleyecektir. Görmedim ne dediğini konuştuysa. Ama Ukrayna ekonomisine destek. Zaten artık Ukrayna ekonomisi diye bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Ayda 1,5 milyar avroyu verecekler Ukrayna'ya. Ukrayna ekonomisi demek Avrupalıların parasını ödediği, Ukrayna ordusu demek NATO'nun silahlandırdığı, parasını ödediği, emekli maaşları. Yani Ukrayna Batı'nın bir ülkesi artık, dolayısıyla aslında mantıklı bir konferans. Madem öyle, Ukraynalı emeklilerin, çalışanların, şirketlerin, ordunun parasını Batı ödüyor. Ukrayna diye bir devlet niye var derseniz, onu bilmiyorum tabii ki. Ama zaten Ursula von der Leyen gayet güzel söylemiş. Bu arada Ukrayna'dan enerji sağlayabiliriz diye açıklamalar yapmışlardı ama son Kırım Köprüsü saldırısından sonra Rusya 8 ay sonra enerji altyapısını vurduğu için Ukrayna'nın Almanya'dan falan enerji, elektrik alması gerekecek. Almanya'nın kendi enerji sıkıntısı varken Ukrayna'ya nasıl enerji verecekler ya da Polonya'nın, onu tam olarak çözebilmiş değilim. Dün akşam sosyal medyaya karanlık Kiev ve karanlık Odessa'nın görüntüleri düştüğünü söyleyebilirim. Berlin konferansında İsviçre Cumhurbaşkanı konuşmuş. Ignacio Cassis silah vermeyeceğiz Ukrayna'ya demiş. Tamam güzel, çabalarımızı doğru yerlere odaklayalım ama biz tarafsız ülkeyiz, silah vermeyiz. Ekonomik yardım durum bu. Tabii Almanya, birazdan Yücel Özdemir'e döneceğiz. Almanya Cumhurbaşkanı ilk kez Kiev'i ziyaret etti. Büyük krizler kopmuştu çünkü Steinmeier Rusya ile Almanya'nın ticari ilişkiler, enerji bağlarıyla bağlanmasında aktif rol oynamış bir siyasetçiydi. Cumhurbaşkanı olarak tabii tarafsız bir konumu var. Daha önce Ukraynalı siyasetçiler Alman liderliğine hakaret etmişlerdi. Ukrayna Büyükelçisi, Berlin'deki Büyükelçisi Andriy Melnyk özellikle Alman liderliğine alenen hakaret etmişti. Ve bir türlü gidemedi en son geçen hafta güvenlik kaygıları yüzünden Kiev'e gidemedi. Bugün gidiyor Zelenski ile görüşmesi vesaire. Bir de enerji hatlarını, muhtemelen Rusya'nın hedefi olan enerji hatlarını ziyaret edip oradan bir görsel malzeme sunacak, öyle anlaşılıyor Steinmeier. Bakın nasıl da vurmuşlar işte, para sağlamak lazım altyapıya. Berlin'deki konferansın tamamlayıcısı, iyi de getirilmiş diyebiliriz aslında halkla ilişkiler çalışması olarak. Fakat tabii Almanya'da sıkıntılar var. Sosyal medya şu döner işini konuşuyor. Scholz Münih'te temasları sırasında ortalıkta dolanırken bir protestocu, sevgili Scholz döner 8 euro oldu, Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun diye durumdan şikayetçi olmuş. Tabii başka protesto gösterileri yapılıyor, onu belirtmek gerekiyor. Bir de Almanya'da Ekonomi Bakanlığı'nın gizli belgesi ortalıkta dolaşmaya başlamış, Bild'e yansımış ve bu şey Hamburg Limanı'nın Çin'e, yani bir kısmının tabii ki Çin'e satışı. Tabii ki Bild'in editörü Scholz'un planına çok öfkeli. Yeşiller Çin karşıtı, Amerikan çizgisinde. Scholz biraz daha Çin'le ilişkileri dengelemek istiyor, ticari ilişkileri. Bir de Almanya'da böyle bir denklem var. Fransa'da da akaryakıt sıkıntısı, grevler nedeniyle Total Enerji dahil olmak üzere rafinerilerde özellikle bu kriz kısmen yatışmış. %10'u sadece benzin istasyonlarının benzin yakıt sağlayamıyorlar ama tabii sendikaların grevleri Fransa için tehdit edici. %10'luk zam talep ediyorlar. Orada da tabii enflasyon çok yükseldi, doğal olarak ediyorlar. İsrail tabii burada öne çıkıyor son dönemde enerji meselesinde. Şimdi Lübnan'la İsrail arasında deniz alanları anlaşması sonunda varılmıştı. 27 Ekim'de imzalayacaklar. Perşembe günü imzalanacak. İsrail Başbakanı Lapid demiş ki biz yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağız demiş. Tarihi bir anlaşma bu. Bir diğer yandan da tabii İsrail Kiev yönetimiyle temaslardaydı. Silah vermeyeceğiz diyor İsrail. İsrail'in en büyük hahamlarından birisi de Zelenski'ye asıl siz sorumlusunuz bu krizin. Biz sizin Yahudileri nasıl öldürdüğünüzü de biliyoruz temalı bir video çekmiş. Hakikaten dikkat çekici bu. Ama İsrail anladığım kadarıyla özellikle bu İran'ın Rusya'ya sağladığı söylenen İHA'larla ilgili istihbarat bilgileri, onlarla mücadele için bir takım askeri destekler de verdiği öne sürülüyor. New York Times'in yalancısıyım ben de. Böyle bir çerçeve var. İsrail'de de seçimler var önümüzdeki hafta. Netanyahu yeniden başbakanlığı yokluyor gibi gözüküyor. Daha ona da bakacağız önümüzdeki hafta. Evet, asıl Britanya tabii ki. Britanya'nın sömürgeciliği bitmiş olabilir. Bu gerileme hattında çok uzun zamandır. Gerçi bütün emperyalizmin eğer kas gücü Amerika Birleşik Devletleri ise beyin gücü Britanya desek yanlış bir şey söylemeyiz. Hindistan uzun süre İngiliz sömürgesi, Britanya Birleşik Krallık sömürgesi olmuş bir ülke. Hatta 75. egemenlik bağımsızlık yılını kutluyorlar. Tesadüf o ki Britanya siyaseti alt üst oldu. Boris Johnson'dan sonra Liz Truss derken ve Pencap asıllı bir 42 yaşında genç isim Rishi Sunak. Kendisi Britanya'nın ilk Hint asıllı başbakanı oldu. Biliyorsunuz liberalizm için renkler çok önemli. Yani sosyoekonomik şeyler önemli değil. Şimdi tabii bir kısım insan ayaklanmış durumda. Bir kısım insan yaşasın diyorlar. İngiliz olmayan birisi başbakan oldu diyorlar. Ne fark ettirecek onu tam bilmiyorum. Çünkü tamamen İngiliz müesses nizamının isimlerinden bir tanesi kendisi. Seçilmedi bu arada. Çünkü gerek kalmadı, rakipleri çekildi. O da tek aday olarak artık. Yani Muhafazakar Parti'nin 100 bin küsur seçmeni dahi seçmedi. Öyle diyeyim size, enteresan bir durum. Çok zengin. Goldman Sachs Yatırım Bankası ile çalışmış. Ailesi tabii bu arada İngiliz sömürgecileriyle işbirliği 1930'lardan itibaren yapmış. Kenya'ya sürülmüş bağımsızlıktan sonra. Kenya bağımsız olunca oradan da sürmüşler ana vatanlarına. Velhasıl sığınmışlar. Tabii liberal medya çığır açan devrimci bir olay. Böyle bir Hindistan başbakanımız olmamıştı diye sunuyorlar kendi perspektiflerinin tezahürü olarak. Kraldan, Kral 3. Charles'tan teslim aldı görevi. Tam destek sözü verdi Ukrayna'ya. Falan. Şu an işte ilk açıklamaları Selefi Listras'ın hata. 44 gündeki hataları zaten bu biliyorsunuz zenginlere vergiyi azaltmakla da bağlantılı bir kaos yarattı İngiliz ekonomisinde. Sterlin'in çöküşüne sebebiyet vermişti. Dolayısıyla pek çok insan ne değiştirecek bu adam diye soruyorlar Hint asıllı olmasının dışında. Hakikaten enteresan tartışmalar var İngiliz medyasında. Brexit destekçisi bu arada kendisi. Covid sırasında Maliye Bakanı oluyor. İstifaya zorlayanlardan birisi. Salgında önlemleri hafifletelim canım falan diyen isimlerden birisi. Sonra patlama olmuştu bu arada vaka sayılarında. Eşinin yurt dışı gelirleriyle ilgili bu vergi cenneti hikayeleriyle ilgili. Eşi de çok zengin bir aileden zaten. Böyle bir enteresan isim olduğunu belirtelim. Bakalım buradan ne çıkacak? Hindistan'da kimi kesimler mutlu tabii yaşasın bizden biri. Eski sahibimizin başbakanı oldu diye seviniyorlar tabii ki. Narendra Modi, Hindistan Başbakanı, küresel meselelerde birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediğini söylemiş. Böyle bir çerçeve var. Bakalım Britanya'da tam olarak nasıl gelişecek? Kremlin'in açıklaması ise yeni başbakan, Britanya Başbakanı'yla diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine dair bir umutları olmadığı yolunda değerlendirme yapmışlar. İtalya'da da Meloni, dün konuşmuştuk Birgül Göker'le bakanlarını, kim olduklarını hepsini güzel güzel izah etmişti bize. Meloni, Giorgia Meloni, parlamentoda ilk konuşmasını yaptı. Ben faşist değilim dedi. Bana faşist demeyin dedi. Ukrayna'yı desteklemekte NATO'nun güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini söylediği için artık kendisini faşist olarak anılmayacağını zaten varsayabiliriz. Her türlü ırkçılık, antisemitizm, siyasi şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edeceğini de belirtmiş. Güzel güzel böyle bir çerçeve oluştu İtalya'da. Birgül Göker'in dediği gibi savunma lobisinin adamının savunma bakanı olduğu bir çerçeve oluşmuş durumda. Amerika'da ise tabii demokratik cephede sıkıntılar var. Joe Biden MSNBC söyleşisinde böyle arada uyuyakalmıştı falan. 2024'te nasıl başkan olacak bu adam diye sorguluyorlar haliyle. Kendisi bu konuda yani yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim de diye gayet geniş geniş konuşmuş. Zaten dobra da bir adam. Ben bir kere görmüştüm kendisini. Velhasıl 8 Kasım öncesi tabii anketler temsilciler meclisinin cumhuriyetçilerin alacağını işaret ediyor. Senato'da belirsiz durum. Temsilciler Meclisi'nin tümü Senato'nun 35 sandalyesi %35 onun için sandığa gidecekler. Biden demiş ki yani tamam anketleri ben de görüyorum. Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyorlar. Ama umut hiçbir şey için geç değil. Umut yitimi söz konusu değil. Bir de Suudi Arabistan Prensi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Biden'ın yaşıyla 79 yaşında alay ettiği Wall Street Journal'a yansıdı. Herhalde Suudi kaynakları fısıldamış olsalar gerek akıl sağlığıyla alay etmiş kendisiyle. Böyle bir çerçeve. Evet, Çin'de Xi Jinping liderliği 3. dönemi Mao ile benzetmeler bunları konuşmuştuk aktarmıştım size. İçe mi kapanacak Çin falan alakası yok. Çin açılımcı ekonomik açıdan açılımcı politika tercih edeceğini belirtiyor ve modern sosyalizm vurgusu, yenilenmiş sosyalizm. Bir de yabancı yatırımların desteklenmesi, özellikle yüksek teknoloji konusunda bir takım önlemler açıklamışlar. Çin'de sosyalist piyasa ekonomisinden bahsediliyor. Gerçekten karmaşık, değişik bir resim var Çin'de. Daha sonra da değerlendirmeye devam edeceğimiz, onu da not olarak eklemek istiyorum. İran, Amerika nükleer görüşmeleri anladığım kadarıyla ABD tarafından artık tamamen devreden çıkartılmış. En azından 8 Kasım'a kadar. Ondan sonra temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler gelirse o nasıl olacak, onu da doğrusu bilmiyorum. Rusya'ya 40 doğal gaz türbini ihraç edecekmiş İranlılar. Bu dikkat çekici bir şey. Rusya Federasyonu Kafkasya'dan, Batı'nın Kafkasya'dan bir başka saldırısını bekliyor anladığım kadarıyla. Özellikle orada Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışı teşvik edecek yeni adımlar gelecek. Üçlü zirve daveti yapıldı. Putin'den Aliyev ve Paşinyan'a bir barış anlaşması bu kez imzalanması yolunda. Evet, şimdi arkadaşlar konuğumu arayabilirsiniz. Son bir, tamam. İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri, NATO üyelikleri artık Macaristan ve Türkiye parlamentolarına kalmış durumda. Ankara'da temaslar yürütülüyor. Adalet Bakanlıkları, Türkiye'nin talepleri vardı. 28 Haziran NATO zirvesinde ortaya koydukları mutabakat sonrası. İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz diyor. Ama diyor, yani bizi Finlandiya'dan ayıramazsınız. İkimizi birlikte alacaksınız NATO'ya. Hani öyle ayrı muamele olmaz diye bir açıklama yapmış durumda. Bakalım Türkiye'den önümüzdeki dönem ben bir değişiklik beklemiyorum. Muhtemelen parlamento onaylayacak zaten. O yoldan bir çıkış yok. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise geçen hafta Kiev'i ziyaret etmişti. Çok acayip bir adam. Yani Yunanistan'ın sağcı yönetimi zaten öyle ama Türkiye'nin Rusya taktiklerini benimseyebileceğini, Yunanistan'da yeni Ukrayna olabileceğini falan iddia etmiş. Son derece uçuk kaçık bir takım laflar içeren Katimer'inde bir makale yazmış. Gerçekten çok acayip ama biz Miçotakis'in Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişimin devam edeceği geçen haftadan kalan vurgulu AB liderler zirvesinde açıklamasını biliyoruz. Anthony Blinken'la da görüşme yapmış Miçotakis zaten. Doğu Akdeniz'deki durum vesaire. Böyle bir çerçevemiz var efendim. Evet, şimdi Almanya'ya dönmek istiyorum. Biraz beklettim. Telefon hattının öbür ucunda Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi ve yazarı Yücel Özdemir var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Epeydir konuşamamıştık sizinle. Almanya'dan bu Ukrayna gündemi bütün dünyayı etkiliyor. Bizim de kafamızı çok dağıtıyor kimi zaman. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Tekrardan sesinizi duyduğuma da çok mutluyum Yücel Bey.
Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için tekrar.
Sağ olun. Ben takip ediyorum tabii Evrensel'deki yazılarınızı. Ben de buradan aktarmaya çalışıyorum Avrupa'daki gelişmeleri ya da bu krizin Avrupa'ya yansımalarını. Almanya'da bugün Berlin'de bir konferans yapıyorlar. Birdenbire bir Ukrayna'ya Marshall yardımı çıktı. Çünkü çok para Avrupa Birliği veriyor. Artık Ukrayna'da bütün herkesin parasını, ordunun, emeklilerin, sivillerin, zaten Batılılar ödüyor. Bir de Marshall planı, neden çatışmanın bu anında devreye sokuldu çok anlayabilmiş değilim. Ama Almanya liderliğinin enteresan, belki duruşlarını pekiştirecek mesajları varmış gibi okuyorum. Bir yandan Cumhurbaşkanı Kiev'e gitti, bir yandan böyle bir toplantı oldu. Yeşiller Partisi'nin çizdiği çerçeve içerisinde Scholz hükümetinin devam etmeye kararlı olduğu sonucunu çıkartıyorum. Katılır mısınız? Bu krizin bir yerinde kışta yaklaşırken, enerji krizi anılırken vesaire, hiçbir değişiklik işareti, umudu vesaire var mı? Nasıl gözüküyor oradan durum?
Doğrusunu sorarsanız bazı değişiklik ibareleri var. Yani yeşillerin agresif bir şekilde Rusya düşmanlığı üzerinden Alman dış politikasını Ukrayna üzerinden sürdürdüğü bu yaklaşım ne kadar sürer, ne kadar devam eder, bu konu aslında tartışılıyor. Bunu en azından dün Yeşiller Partisi'nin, dün SPD'nin koalisyon hükümeti biliyorsunuz Büyükada'da Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich açık bir şekilde eleştirdi. Yani Yeşillerin bu yaklaşımı bizi fazla ileriye götürmez. diyalog seçeneği de gündemde olması lazım dedi Mütseniş ki SPD'nin dış politikasının belirlenmesinde önemli bir role sahip geçmişten bugüne. Şimdi Yeşillerin bu çizgisinin gerçekten de Alman ekonomisinin Almanya'daki halk açısından iyi bir şey olmadığını herkes biliyor. Çünkü Almanya-Rusya ilişkileri özellikle enerji ve petrol ekseninde çok önemli ve çok değerliydi. Bunu Başbakan Angela Merkel de geçen bir söyleşisinde bir soru yöneltildi. Yani Rusya ile ilişkilerinizde bir hata olduğunu düşünmüyor musunuz diye sorduklarında. Merkel hayır hata değildi o dönemin koşulları bunu gidiyordu. Çünkü biz Rusya'dan almış olduğumuz ucuz doğal gazla Alman ekonomisini güçlendirdik dedi. Durum bu kadar net ve açık basit. Bence SPD içerisinde özellikle SPD çünkü hatırlarsanız savaş başlamadan önce de biraz epey ağırdan alıyordu. Scholz Moskova'ya gitti, Putin'le görüştü. Mümkün olduğu kadar bir çatışmanın olmaması için gayret sarf etti ama SPD'nin bu çizgisi egemen olmadı. Onun yerine liberallerle ve özellikle yeşillerin çizgisi belirlenmiş oldu. Ama ben bunun çok Almanya açısından sürdürülebilir bir politik olduğunu düşünmüyorum doğrusu sorarsan.
Öyle mi? Şimdi Almanya zengin bir ülke tabii. 200 milyar euro enerji sorunlarına halkın deva olacak. Artı 100 milyar euro da bir de savunmayı, Alman ordusunu güçlendirme. Nedir peki oradaki durum hakikaten? Bu kadar paraların aktarılması bir dert haline geliyor mu? Yoksa yani zengin ülke karşılar böyle bir savaşın devamını. Nasıl bir atmosfer var? Tartışmalar kamuoyunda çok yapılabiliyor mu? Emin değilim doğrusu bir sansür mekanizması da işlediği için. Çünkü merak ediyorum siz nasıl görüyorsunuz?
Şöyle tabii Rusya'yı eleştirmek ya daha doğrusu Rusya'nın izlemiş olduğu politikalarla biraz gözden geçirelim. Yani bugüne kadar Rusya'ya karşı bu düşmanlığı nereye gider diye yaklaşım olduğunda bu tartışma konusu oluyor. Bir tabu adeta çünkü. O da olan şey Rusya karşıtlığı şu anki dönemde. Ama diğer taraftan da Rusya'nın, Almanya'nın bugüne bu kadar zenginleşmesi, ekonomisinin Avrupa Birliği ülkelerin önüne geçmesinde Rusya ile sağlanan bu tarihsel yakın ilişkinin büyük bir rolü olduğunu biliyoruz. Almanya'nın zengin bir ülke olduğunu herkes ifade ediyor. Ama bu kadar para ne zamana kadar verilecek? İşte geçen hafta sonu Almanya'nın değişik kentlerinde 24 bin insan sokağa çıktı. Hükümetin politikalarını eleştirdi. Çünkü enflasyon arttıkça, hayat pahalı arttıkça, enerji fiyatları arttıkça halk içerisinde tepkiler de yükseliyor. Ve bu değişik şekillerde zaten kendisini net bir şekilde gösteriyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla şöyle bir gelişme önümüzdeki süreçte. Bugün Steinmeier'de Kiev'e gitti. Daha önce biliyorsunuz Zelenski kendisini istememişti. Böyle bir tartışma yaşanmıştı. Çünkü Steinmeier'de Dışişleri Bakanlığı döneminde Schröder'in izlediği siyaset çizgisinde Rusya ile yakın ilişkileri savunan bir siyasetçiydi, bir Dışişleri Bakanıydı. Orada da çok büyük sorumluluğum var diye Zelenski Steinmeier'i suçlamıştı ve o da bunu protesto etti. Gitmedi gerçekten de. Hükümet de bu konuda Steinmeier'in yanında durdu ama bu sefer Berlin'de Marshall planı gibi işte Ukrayna'nın yeniden kalkındırması yapılması bir konferansın sürdüğü bir dönemde Steinmeier'in aynı gün gitmesi bence tesadüf değil. Şöyle ki Ukrayna geldiğimiz noktada hakikaten yıkılmış bir ülke. Ekonomisi alt üst olmuş bir ülke. Bugünkü durumu çok fazla sürdürebilecek bir pozisyonda değil. O zaman Batı'dan gelecek maddi destek, yani sadece Batı'nın silah yardımıyla Ukrayna'nın ayakta durmayacağını az buçuk Zelenski de bence anlamış durumda. Bu sefer ne yapıyorlar? Daha fazla mali açıdan da destek sağlayabilmek için resmen Alman ilişkileri normalleştirme sürdürüyorlar. Önceki sert Alman büyükelçisi vardı Melnik. Almanya'ya, Alman siyasetine söylemediği laf kalmadı. Zelenski en sonunda onu geri çekmek zorunda kaldı. Anlayabildiğiniz kadarıyla Ukrayna'da biraz Almanya ile ilişkileri de biraz dozajı düşürecek normalleştirme ama Almanya bu normalleştirme sürecinde zaman zaman Alman aydınları içerisinde dile getirilen bir süreç var. De facto olarak Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerin kabul edilmesi ve bir müzakere masasının kurulması, sürecin oraya doğru evrilmesi konusunda da görüşler ifade ediliyor. Akıllı olan da bu. Yani silahların susması, bir diyalog ve müzakere masasının kurulması ve oradan bir yapılacaksa bir şey olması. Yoksa savaşla bir şeye, bir yere varılamayacağını az buçuk aslında herkes
biliyor. Evet. Ve de 3. Dünya Savaşı'na gidebileceği, böyle bir riskin büyük olduğunda herhalde görmüşlerdir. Ama Annalena Baerbock, ben Alman seçmenlerin ne dediği umurumda değil dedi açıkça. Bir de Yeşillerin de en son kongresi vardı. Bu o kanatta bir değişiklik yok anladığım kadarıyla. Çok kısa onu da sormuş olayım bu arada, yani bu söylemler falan.
Kongresinde biraz onu yumuşattı. Yani diyalog yolunu da açmamız lazım dedi yani. Daha önceki Baerbock sanki izlediğimizde sanki gittiği yeri başka bir Baerbock geldi. Bu sefer diyalogdan söz etmeye başladı.
Kaçırmışım
halbuki
ben.
Başından itibaren müzakere ve diyalog yolunu öne çıkarmış olsaydı, bu konuda agresif bir dış politika sağlamış olsaydı belki Ukrayna yönetimi ikna edilebilirdi. Yani Ukrayna yönetimine tamamen destek verilmiş bir siyasetin bir sonucu olmadığını net olarak gördük bence. Yeşiller içinde de kısmi tartışmalar var ama şu anda o alanda net bir dönüş yok. Ama işin Almanya açısından siyasetteki rengi belirleyecek olan Sosyal Demokratlar bence. Başbakan Olaf Scholz başbakanlık yönünü kullanıp bu sürecin artık böyle gidilemez olduğunu düşünürse, ki Almanya ekonomisi giderek daralma süreci içerisinde enerji problemi büyük şekilde yaşanıyor. Belki biraz sonra Fransa ile ilişkileri de konuşacağız.
Evet, şimdi oraya gelecektim.
büyük Alman ekonomisinin dönebilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Çok net bir şekilde bu görünüyor.
Hemen oraya getirecektim. Şimdi normalde Almanya ile Fransa'nın ortak bakanlar kurulu hep Merkel'in değişen Fransız liderlerle yaptığını biliyoruz geçmişte. Bu sene pek olmadı. Böyle alttan alta hem enerji meselesinde Fransa'da da bir sürü grevler oldu. Hem bu MİTKET dediğimiz proje, hem savunma sanayi ile ilgili böyle bir takım sıkıntılar belirdi. Gerçi Ocak'ta toplanacakları söyleniyor ama sanki bir kan uyuşmazlığı var Scholz'la Macron arasında. Ne dersiniz, o kriz nereden çıktı? Birdenbire Almanya'nın iki öncü ülkesi sonuç itibariyle. Ne oldu, ne aralarına neden kara kedi girdi ya neden limone oldu, önce onu sorayım.
Ceyda Hanım, kan uyuşmazlığından ziyade çıkarlar çatışması burada söz konusu.
Okay, tamam.
Hani demin ifade ettiğiniz gibi bir Avrupa Birliği'nin motoru ve zaman zaman giderek entegre olacak, neredeyse tek bir ülke olacak gibi bir senaryo çiziliyordu Alman-Fransız ilişkilerinde. Ama şu anda tamamen büyük bir gerilim var. Dediğiniz gibi Ortak Bakanlar Komitesi toplantısı 26'sında yapılacak, 26 Ekim'de bu iptal edildi. Başbakan Scholz bugün Paris'e gidiyor. Macron'la bir görüşme yapacak.
Evet.
Ana başlıklarda 4 tane ana başlık var çatışma noktasında. Bir tanesi geçen hafta NATO Savunma Bakanları toplantısında, biliyorsunuz Almanya ile 14 ülke, yani Almanya'nın içinde olduğu toplam 15 ülke bir Avrupa güvenlik savunma sisteminin kurulması konusunda anlaşmaya vardılar. Bu güvenlik sisteminde Fransa bilinçli olarak Almanya tarafından dışta tutuldu. Fransa dışında en azından bu. Çünkü bu güvenlik sistemini asıl olarak Alman silah tekelleri kuracak, İsrail ve Amerika ile birlikte. Fransız tekelleri bu sürecin dışında itildiği için şimdi Fransa bu konuda tepkili. Bazı gazetelerde asıl bunun Bakanlar Kurulu toplantısının iptal edilmesine yol açtığını söylüyor. İkinci, diğer önemli çatışma Almanya ile Fransa ve sonradan da İspanya'nın da dahil olduğu ortak savaş uçağı ve ortak panzerler üretim planları yapılmış ve 2040 yılında bunlar devreye girecek. Şimdi Almanya bu konuda ayak sürterek, örneğin bu uçakları bekleme yerine Amerika'dan F-35A, yani nükleer başlıkla taşıyabilecek uçakları satın almak için demin sizin söylediğiniz 100 milyar euroluk bütçenin bir kısmını buralara harcayacak. Fransa şimdi Almanya'nın bu ortak projelere bütçe ayırmamasına tepki gösteriyor ve dolayısıyla panzer üretiminden savaş uçağına üretimi kadar sekteye uğruyor ve Fransa silah askeri güç kapasitesini kaybetmekle, zayıflamasıyla daha doğrusu karşı karşıya buradan Almanya'ya tepkili. Üçüncü nokta gaz fiyatlarına bir üst sınırın getirilmesi. Almanya elindeki devasa güçle, parayla dünya pazarından pahalıya gazı alıp sonra bunu dediğiniz gibi 200 milyar euro ile içeriden sübvanse ediyor. Ve böylece diğer ülkelerin dezavantajına oluyor. Özellikle Fransa'nın dezavantajına buna tepki gösterdiler. Ve bunun üst sınır olarak mutlaka korunması gerektiğini istediler. Geçen hafta Avrupa Birliği zirvesinde bu konuda bir esnek bir anlaşma sağlandı.
Evet.
Bilmiyoruz.
Evet.
Son dördüncü konuda onu da müsaade edersin söyleyeyim.
Lütfen.
Dediğimiz doğal gaz boru hattı. Yani Kuzey Afrika'dan ve Afrika'dan çıkacak olan doğal gazın Avrupa'nın ortasına getirilmesi. İspanya, Portekiz ve Fransa üzerinden getirilmesi konusunda ki doğal gaz hattının yapılması Kuzey Akımı 1 ve 2 alternatif olarak. Almanya doğal gaz hattı Fransa'dan geçtiği halde Fransa ile görüşmeden İspanya ve Portekiz hükümetleriyle bir ön görüşme yaptı ve adeta bu anlaşmaya varılacak denildi. Fransa buna sert tepki gösterdi ve Macron geçen hafta Avrupa Birliği zirvesi çerçevesinde bu iki ülkeyi yanına alarak hattı enerji koridoru yenilenebilir ya da Avrupa enerji koridoru olarak imzaladı ve böylece Olaf Scholz tabiri caizse bir gol yedi Fransa'dan. Çünkü enerji olarak Fransa'yı bypass edecek bir sisteme karşı çıktılar. Böylece iki ülke arasında
bayağı bir gerilim var. Ben bir kısmını gördüm ama hepsine hakim değildim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hakikaten bu az buz bir şey değil ama değil mi?
Çok kesinlikle. Yani bu kadar Alman-Fransız ilişkileri bu kadar gerilim aşamasına gelmemişti. Çatışma çıkarlar farklı çünkü. Birbirine karşı rekabet var. İngiltere'nin devreden çıkmasıyla birlikte AB içerisinde kim domine ve belirleyici ülke olacak? 2008 krizinden sonra Almanya daha belirleyici ve domine eden ülke haline geldi. Rusya, Ukrayna savaşıyla birlikte Almanya rol kapmaya çalışırken Fransa askeri gücünü kullanmak şimdi burada bir dengeleme siyaseti izliyor gibi görünüyor en azından. Şu anki görüşmeler tabii ki ipler kopmuş değil ama müzakereler devam edecek, gerilim de bence belli ölçüde sürecek.
Merkel'in aslında inşa ettiği her şeyi kısmen sanki Scholz hükümeti yıkıyormuş gibi bir sizi dinlediğim zaman izlenim elde etmemek mümkün değil. Yani sadece Rusya ile değil Avrupa içerisindeki Fransız-Alman dediğim ikiliği bakımından da çok ilginç ve enteresan bir şey ortaya çıkıyor, resim ortaya çıkıyor. Ve son olarak böyle çok kısa hani Olaf Scholz'un liderliğinde bu hükümetin yani Almanya'da hani erken seçimler çok da devre dışı bırakabileceğimiz şeyler değil tabii ki ama böyle bir beklenti basında hani biraz kışın nasıl geçeceği herkes hava koşullarına bakıyor burada. Kimi çok sıcak olacak, kimi çok soğuk olacak diyor. Böyle acayip bir resim var. Scholz hükümetinin sarsma olasılığı var mı? En son onu sorayım çok kısa.
Ceyda Hanım, havalar şu anda ılık dediğiniz gibi gaz depoları da %95'e kadar dolu. Şimdi öyle olunca ya Almanya bu kışı en azından 2 ay boyunca ne kadar sert olursa elde etmiş olduğu bu doğal gazla geçirebilir. Ama sanayi
iki ay
dönecek onu bilemiyoruz. Evet 2 ay dediğiniz gibi. Şimdi eğer bir enerji kaynaklarının karşılanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanamazsa, örneğin Norveç'ten şu anda Rusya devreden çıktığı için Norveç'ten büyük ölçüde alınıyor ve Hollanda'dan alınıyor. Ama bunlar Almanya'nın bütün tedarikini karşılamıyor. Çünkü biliyoruz %50-60'a kadar oran arasında Rusya'dan bu gazı temin ediyordu.
Evet.
Şimdi Yeşillerin bu agresif siyaseti devam ettiği takdirde Olaf Scholz eğer yumruğunu masaya vurup bundan sonra Almanya'nın Ukrayna ve Rusya ilişkileri şöyle olacak diye bir tutum izlemediği sürece Yeşiller kendi başına bir hareket dönüş yapmayacak. Aynı siyaseti çünkü Çin'e karşı da yapıyorlar.
Evet.
İnsan hakları, demokrasi vesaire konusunda Rusya ile bozulan ilişkilerin bin benzerini Çin'le yapmak.
Çin'le zorluyorlar, evet.
Zor diyorlar. Almanya ihracatın en büyük kısmını Çin'le yapıyor. Bu evet. Alman ekonomisinin gerçekten de çökmesi anlama geliyor ki yeşillerin ben bir ciddi bir noktada hükümeti feragat edeceklerini zannetmiyorum. Hükümet ortaklığı olmak onlar için asıl önemli hedeflerden bir tanesi. Yani bu ortaklığı sıkı bir şekilde sarılmayı düşünecekler ama bazı tavizler verebilirler. Genel olarak baktığımızda ise sürdürülemeyiz. Yani bu savaşın, bu çatışmanın Rusya ile ilişkilerini uzun süre sürdürülememesi konusunda bir net belirleme toplumda da ki toplumun büyük kısmı %60 son koya araştırmalarında diyalog yoluyla bu sorunun çözülmesi şu anda Alman halkının en büyük isteği. Çok net bir şekilde görünüyor. Kamuoyu anketleri de bunu söylüyor. Demin başta söylediğim Mützen işte buna dayandı. Yani halkın büyük çoğunluğu aslında bu savaşa karşı ve diyalog yoluyla sorun çözülmesini istiyor.
Evet.
Böyle bir adım atıldığı takdirde bence ciddi bir şekilde yol alınabilir. Ama Amerika bu işe karşı biliyoruz savaşın körüklenmesinden yanalar.
Evet.
Silah sanayisi, silah tekelleri bu sürecin en çok kazananı, en çok kaybedenin bölge halkları olduğunu da hepimiz biliyoruz Ceyda Hanım. Evet. İzliyoruz
peki.
Çünkü bu savaştan haberi olmayan insanlar hakikaten yerlerini, yurtlarını oldu, canından oldu ve bu savaşın büyük kaybı gerçekten de bölgenin halkları değil.
Çok teşekkür ediyorum Yücel Bey değerlendirme için Almanya'yla ilgili. Çok kapsamlı oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar.
Evet. Çok önemli vurgular yaptı Yücel Özdemir. Bu arada Almanya'da hakikaten enteresan bir biçimde basın ve ifade özgürlüğü sürekli sınırlandırılıyor. En son Holokost'un inkarı yasası vardır. Artık Rusya'nın savaş suçları iddia olunan, bunları inkar edenler de suçlanacakmış efendim. En son bu çıkmış. Açıkçası biraz Donbas dosyasını bilen, biraz iki Ukrayna'yı, Ukrayna'nın Ruslarını bilenler bu yasa karşısında ancak şoke olabilirler. Hakikaten çok çok acayip bir hal. Sadece Türkiye'de değil maalesef Batı'daki durum da bir facia. Sosyal medya yasakları, sansür. Kim kimi takip ediyor? Doğrusu ben çok kestiremiyorum. Böyle bir resim var. Yine de ona rağmen bu anketler, Yücel Bey'in işaret ettiği anketler dikkat çekici diyelim. Noktayı koyalım bugün. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.